Ayrım 2, sayfa 26. Kemalist devrimin niteliği ve halkı seferber etme felsefesi, 19. yüzyılın sonlarına doğru başlayan Türkiye'nin milli demokratik devrimi ve bu devrimin doruğu olan Kemalist devrim, özünde bir köylü devrimiydi. Devrimin önde gelen yönetici ve düşünürlerinden Mahmut Esat Bozkurt, Türk ihtilaline Türk köylü ihtilali denilebileceğini belirtir. Mahmut Esat Bozkurt, Öz Türk Köylülere, Anadolu Dergisi, 2. Teşrin, Kasım 1939 ve Teori, sayı 218, Mart 2008, sayfa 74. Bozkurt, Kemalist devrimle kurulan Cumhuriyet'in temel görevinin köylü meselesini halletmek olduğunu kesin bir dille ortaya koyar. Türkiye'de köylü meselesi son büyük ihtilalden doğan yeni devlet sistemimizin bir direk, bir temel meselesidir. Mahmut Esat Bozkurt, Türk Köylü ve İşçilerinin Hakları, sayfa 26'dan aktaran Doktor Hakkı Uyar, sol milliyetçi bir Türk aydını Mahmut Esat Bozkurt, 1. basım, Büke Yayınları, İstanbul, sayfa 118. İsmet İnönü, 1930 yılında Sivas'ta Anadolu'nun ortasında kurulmuş bir köylü hükümetiyiz saptamasıyla Kemalist hükümetin kimliğini açıklar. Türk Ziraat Tarihine Bir Bakış, İstanbul 1938, sayfa 277'den aktaran Muzaffer Erdost, toprak reformunun ülkemizin toplumsal, ekonomik ve siyasal yapısındaki yeri. Toprak Reformu Kongresi 1978 içinde Türkiye Mimar Mühendisler Odalar Birliği Harita Mühendisleri Odası yayını. Ankara 1978, sayfa 207. Türk devriminin düşünürleri, kuşkusuz 19. yüzyıl sonlarından beri demokratik devrimin köylüye dayanacağı bilincindeydiler. Bu kavrayış özellikle 1908 Hürriyet Devrimi öncesinde ve daha sonra İttihat ve Terakki'nin yönetimi döneminde olgunlaştı. İttihat Terakki Cemiyeti'nin 1908 yılında Selanik'te gizli olarak toplanan kongresinde kabul edilen 21 maddelik programın 14. maddesinde çiftçinin topraklandırılması yollarının aranacağı vurgulanmaktaydı. Tarık Zafer Tuna'ya, Türkiye'de Siyasal Partiler, Cilt 1, 2. Baskı, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul, Ocak 1988, sayfa 66 ve Cilt 3, 1. Baskı, İstanbul, Temmuz 1989, sayfa 229. Toprak meselesi meşrutiyetten sonra Meclis-i Mebusan'da da tartışıldı. Büyük toprak sahiplerinin topraklarının topraksız çiftçilere dağıtılması savunuldu. Profesör Doktor Ümit Doğanay, 1923-1938 döneminde toprak reformu sorunu, Atatürk döneminin ekonomik ve toplumsal sorunları içinde İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mezunları Derneği yayını, İstanbul, Eylül 1977, sayfa 365 ve devamı. İstiklal Savaşımız başlangıçtaki örgütlenme döneminde öncü aydınların savaşıydı. Hatta Sakarya Savaşı'nın nazik anlarına kadar bu özelliğin sürdüğünü görüyoruz. Ancak Mustafa Kemal Paşa'nın deyişiyle Mehmetçiğin savaşı kabul etmesiyle birlikte artık köylü savaşı karakterini kazandı. Zaten savaşın başka türlü zafere ulaştırılması da mümkün değildi. Yakup Kadri'nin Yaban romanında kerpiç duvarların dibinde gazete kağıdına tütün saran ve bitini ayıklayan köylü, öncülere güvenerek savaşa başlayınca ülkenin kaderi değişti. Atatürk, bir milli demokratik devrim önderi olarak derin bir tarih bilinciyle ama o kadar da iştenlikle köylüye sarsılmaz bir güven besliyordu. Başka çaresi de yoktu. Onun bir yetim olması, Balkanlardaki büyüme koşulları ve onuruna düşkünlüğü, o müthiş formülü bulmasını açıklayan bireysel etkenlerdir. Atatürk, Cumhuriyeti kimsesizlerin kimsesi olarak tanımlamıştı. Köylü, kimsesizlerin en kimsesiziydi. 13 Eylül 1920 günü kendi imzasıyla meclise sunduğu halkçılık programı kimsesizlerin programıydı ve toprak meselesine de göndermede bulunuyordu. Halkçılık programı için bakınız Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 9, sayfa 323 ve devamı. Bu programın ürünü olan 20 Ocak 1921 tarihli ilk anayasa yine o kimsesizlerin anayasası idi. 1921 Anayasası için bakınız Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 10, sayfa 302 ve devamı. Kurtuluş Savaşı yıllarında köylüye güvenme, köylüye dayanma ve köylüyü seferber etme siyaseti o kadar zorunlu ve o kadar güçlüydü ki Atatürk Sivas'ta 1919 yılı Kasım ayında yapılan heyeti temsiliye toplantısında parasızlık nedeniyle jandarma teşkilatının dağıtılması durumunda her köye kendi inzibatını temin ettirmek çözümünü öneriyordu. Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 5, sayfa 284. Resmi adı heyetin temsiliye toplantısı olan ve 13 gün süren bu görüşmeleri Doğan Avcıoğlu 2. Komutanlar Toplantısı diye anıyor. 1. Komutanlar Toplantısı bilindiği gibi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkmasından sonra 16-21 Haziran arasında yapılmış ve sonunda Amasya Tamimi yayınlanmıştı. 16-28 Kasım 1919 tarihleri arasında gerçekleşen 2. Komutanlar Toplantısı, özellikle Meclis-i Mebusa'nın açılması, İstanbul hükümetine karşı izlenecek siyaset, ordunun ve yönetimin parasız kalması nedeniyle uygulanacak çözümleri görüştü ve karara bağladı. Okuyucularımıza Atatürk'ün bütün eserlerinin doğru ve eksiksiz olarak yayımlandığı tutanakları incelemelerini salık veririm. Kurtuluş Savaşımızın hangi koşullarda gerçekleştiğini en iyi kavratan metin belki de Kasım 1919 toplantı tutanaklarıdır. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 5, sayfa 163 ile 306. Kurtuluş Savaşı yıllarında gerçi koşulları yoktu. Ancak devrimin Ziya Gökalp gibi düşünürleri toprak reformunu savunuyor ve Celal Bayarlar köylüye Bolşevikliği ve toprak reformunu anlatıyorlardı. Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi, 3. Basım, Remzi Kitabevi, Cilt 2, İstanbul, 1978, sayfa 457 ve 466. Atatürk'ün demokratik devrimde köylünün konumu ve rolünü çok güzel açıklayan şu sözleri hem ideolojik tavrını yansıtır hem de yüreklendirir. Türkiye'nin hakiki sahibi ve efendisi, hakiki üretici olan köylüdür. O halde herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layık olan köylüdür. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin iktisadi siyaseti bu asli gayeyi elde etmeye yöneliktir. Hakikaten 7 asırdan beri cihanın muhtelif taraflarına sevk ederek kanlarını akıttığımız, kemiklerini topraklarında bıraktığımız ve 7 asırdan beri emeklerini ellerinden alıp israf eylediğimiz ve buna karşılık daima hakaret ve aşağılama ile mukabele ettiğimiz ve bunca fedakarlık ve ihsanlarına karşı nankörlük, küstahlık ve cabbarlıkla uşak menzilesine indirmek istediğimiz bu asli sahibin huzurunda bugün büyük bir hicap ve ihtiramla hakiki vaziyetimizi alalım. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 12 sayfa 279. 1 Mart 1922 günü büyük taarruz hazırlıkları sırasında meclis kürsüsünden ilan edilen bu sözler hararetle alkışlanmış fakat yeterince hayata geçirilememiştir. Uygulanması için yöneticilerin halkın hizmetçisi olmayı benimsemeleri ve yönetimin iktidarı halka hizmet ruhuyla kullanması gerekiyordu. Atatürk, 1937 yılında çiftliklerini hazineye bağışlamasını Türk köylüsüne naçizane bir vazife olarak açıklıyordu ve Başbakan İsmet İnönü'ye çektiği meclis kürsüsünden okunan telgrafta hükümet etme anlayışını da özetliyordu. Hatırlarsanız Türk köylüsünün Türk'ün efendisi olduğunu söylediğim zamanı, ben o efendinin arzu ve iradesi altında senelerden beri çalışmış olan bir hadimim. Mevzubahis olan hediye, yüksek Türk milletine benim asıl vermeyi düşündüğüm hediye karşısında hiçbir kıymete haiz değildir. Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim. Atatürk'ün tamim telgraf ve beyannameleri 4. Atatürk Araştırma Merkezi Yayını Ankara 1991 sayfa 673. Burada köylünün hizmetkarı olmaktan millet için can vermeye uzanan bir devrimci kültür görünüyor. Türk devriminin fedailer geleneği konuşmaktadır. Türkiye yönetim tarihi bir bakıma vericiler ile alıcılar arasındaki büyük mücadelenin tarihidir. İktidarı bir hizmet olanağı olarak gören halk devrimcileriyle iktidarı nimetlerin paylaşılması makamı olarak gören yiğiciler arasındaki bu mücadele kuşkusuz sınıfsal bir temele oturmaktadır ve sınıf mücadelesidir. Kemalist devrim, emperyalizme ve orta çağ kalıntısı hakim sınıflara karşı köylü ve işçiden sanayici ve tüccara kadar halk sınıflarının devrimiydi. Önderlik milli burjuvazideydi. Atatürk'ün köylüyü efendi yapma davası yarım kaldığı içindir ki devrim görevlerini tamamlayamadı. Kemalist devrimin hedefi halk hakimiyetine dayanan özgür ve çağdaş bir toplum kurmaktı. O toplumun büyük çoğunluğu %80'i çiftçi ve çobandı. Halk hakimiyeti anlamıyla gerçek demokrasi, özgürleşme ve zenginleşme, sonuç olarak o büyük yoğunluğun efendileşmesi, özgürleşmesi ve zenginleşmesiydi. Yarı feodal ilişkilerin hakim olduğu o koşullarda büyük çoğunluk çiftçi ve çobandı. Türkiye'nin bir devrimle değişmesi, özetle çiftçi ve çobanların değişmesiydi. Atatürk o zaman Kemalist yönetici kadro içinde halkın ancak kendi devrimci eylemi sayesinde değişebileceğinin farkında olan az sayıda önderin başında bulunuyordu. Devrim yalnız eski sistemin yıkılması için değil, devrimci sınıfın o devrimi yaparken kendisini değiştirmesi için de gerekliydi. Devrimin en sonunda devrimi yapanları değiştirmek için gerekli olduğunu Atatürk anlamıştı. Ama devrimin önder kadroları da anlamış mıydı? Bu sorunun cevabını Atatürk'ün İktisat ve Adalet Bakanlarından Mahmut Esat Bozkurt'tan dinleyelim. Bir gece beraber oturuyorduk. Atatürk, Türk köylüsünü efendi yerine getirmedikçe memleket ve millet yükselemez dedi. Bir de hatıra anlattı. Ben dedi, Bulgaristan'da ateşe militerdim. Ted ansanlı bir pastanede oturmuştum. İçeriye temiz giyimli, ayağı çarıklı bir Bulgar köylüsü geldi oturdu. Masaya vurdu. Kimse aldırış etmedi. Hatta bir an evvel gitmesini arzu eden bir yüz gösterdiler. Bir daha vurdu, ayağını da vurdu. Garsonlar geldi ve ''Burası sizin için değil'' dediler. Nihayet patron geldi. ''Çık buradan'' dedi. Köylü. Kimi ve nereden kovuyorsun? Bulgaristan benim sabanımla ve tüfengimle yaşıyor, utanmaz diye bağırdı. Polis çağırdılar, ona da aynı cevabı verdi. Polis bir şey yapamadı, dışarı çıkıverdi ve pasta reçel getirdiler. İşte dedi, Türk köylüsünü bu hale getireceğiz. Yakınlarından hatıralar, Sel Yayınları, İstanbul 1955, sayfa 94. Kemalist devrim, Türk köylüsünü o hale getirebildi mi veya ne kadar getirdi? Bu sorunun cevabı devrimin hedefine ne kadar ulaşabildiğinin de cevabıdır. Kemalist devrimin tarım ve köylü programı basit bir iktisadi kalkınma programı değildir. Öncelikle bir iktidar programıdır. Devrimin önderi köylünün, halkın bir devrimle efendi haline gelmesi amacını ilan etmişti. İzlenecek siyasetler Atatürk'ün deyişiyle memleketimizin topraklarını koklayarak ve bu topraklarda bizzat çalışan insanların sözlerini işiterek tespit olunacaktı. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 14 sayfa 315. Bu programın uygulanması için Kemalist yönetim temel bir program metni kabul etmedi. Ancak tarım alanında gerçekleştirilecek uygulamalar, çeşitli program, kanun ve kararnamelerde saptandı. Özetle şu görevlerin yerine getirilmesi öngörülmüştür. Padişahlık ve halifeliğin toplumsal ve ekonomik temeli olan toprak ağalığını, beyliği, aşiret reisliğini, tarikat ve cemaat liderliğini, şeyhliği, müritliği, meczupluğu temizlemek, köylüyü özgürleştirmek, ülke bütünlüğünü sağlam temele oturtmak, Doğu ve Güneydoğu'da güvenlik ve huzuru sağlamak için toprak reformu, köylü üzerindeki vergi yüklerinin hafifletilmesi, eğitim programının ilk hedefi olarak bütün köylüye okumak, yazmak ve vatanını, milletini, dinini, dünyasını tanıtacak kadar coğrafi, tarihi, dini ve ahlakı malumat vermek ve dört işlemi öğretmek. Ayrıca çiftçiyi çağdaş tarım üretimi bilgi ve teknikleriyle donatmak, çiftçiyi çiftçi birliklerinde ve kooperatiflerde örgütlemek, çiftçiye hizmet eden tarım istasyonları ve devlet çiftlikleri kurmak, çiftçiye tarım kredisi, tarım aleti sağlamak, tarımda modern tekniklerin ve makinenin kullanılması. Kurtuluş Savaşı zaferinden hemen sonra 17 Şubat 4 Mart 1923 günleri arasında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Kongrenin 2 hafta sürmesi dikkat çekicidir. Kongre delegeleri arasında çiftçiler önemli bir kesimi oluşturuyordu. Kongrede 1135 delegenin 425'i çiftçiydi. Bakınız Profesör Doktor Afet İnan İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat 4 Mart 1923 Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1989 sayfa 19 Gündüz Ökçün Türkiye İktisat Kongresi 1923 İzmir Haberler Belgeler Yorumlar 2 Baskı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları Ankara 1971 sayfa 185 İktisat Kongresi kararlarında çiftçi ve tarım sorunlarının 95 madde tutan geniş yer ayrılmıştı. En önemlisi köylünün belini büken ve tarımda yeniden üretim olanaklarını boğan aşar vergisinin kaldırılması talebiydi. Ayrıca Ziraat Bankası aracılığıyla köylüye kredi sağlanması için geçerli önlemler kararlaştırıldı. Yol vergisi de kaldırılmalı, çalışma esası getirilmeliydi. Bütün bunlarla birlikte derebeylik ile şeyhliğin tasfiyesi ve toprak dağıtımı gibi köktenci bir program yapılmadı. Ancak hazineye ait toprakları işleyen zilliyet konumundaki çiftçilere bu arazilerin bedelsiz olarak dağıtılması kararlara geçti. Osmanlı'nın son yüzyılında yabancılara toprak satışının özellikle Ege bölgesinde yol açtığı sonuçlardan dersler çıkarılmıştı. Yabancılara toprak satışı yasaklanmalıydı. Tarımda devlet koruması ve desteği şarttı. Devlet çiftçiye araç ve gereç sağlamalıydı. Zararlılarla mücadele konusunda da devlete görevler düşüyordu. Kararlarda tarım üretimini verimli kılmak için çiftçinin eğitilmesine ağırlık veriliyordu. Tarım okulları kurulacaktı. İlk ve ortaokullarda uygulamalı tarım dersleri okutulacaktı. 1940 ve 50'lerde bu dersleri biz de okuduk. Ancak Sarar İlkokulu'nda ve Atatürk Lisesi'nde öğrenciyken okul bahçesinde bize ayrılan yerlerde çeşitli tarım bitkileri yetiştirdik. Yine İzmir İktisat Kongresi kararlarına göre üreticiye tarım bilgisi veren dergi, kitap ve kitapçıklar bedelsiz olarak verilecekti. Ordu'da askere de uygulamalı tarım dersleri öngörülüyordu. Kemalist devrimin köylünün yükünü hafifletmek ve üretim gücünü geliştirmek için yaptığı en önemli uygulama aşarın kaldırılmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 Şubat 1925 günü 552 sayılı kanunu kabul ederek bütçe gelirinin üçte birini oluşturan aşar vergisini kaldırdı. Böylece köylünün devlet bütçesinde omuzladığı yük %10'a çekildi. Aşarın kaldırılması konusunda bakınız Ferit İlsever, Cumhuriyet Devrimi Kanunları 2. Basım, Kaynak Yayınları İstanbul, Şubat 1997, sayfa 91 ve devamı. Yine aşar ve tarım siyasetlerine ilişkin meclis tartışmaları konusunda bakınız Işıl Çakan, Türk Parlamento Tarihinde 2. Meclis, Çağdaş Yayınlar İstanbul, Haziran 1999, sayfa 277 ve devamı. İnönü, aşar vergisinin kaldırılmasının tarihsel önemini şu vurgularla açıklamıştır. Mali bünyede yapılmış büyük, korkunç bir ameliyat idi. Mali bakış açısından tehlikeli bir sınava maruz kalan herhangi bir hükümet, ancak idealist bir köylü aşkı olmak hasletiyle bütçenin asırlardan beri alışılmış üçte biri üzerinde böyle bir tecrübeye girişebilirdi. Türk Ziraat Tarihine Bir Bakış, İstanbul 1938, sayfa 277'den aktaran Muzaffer Erdost, toprak reformunun ülkemizin toplumsal, ekonomik ve siyasal yapısındaki yeri, Toprak Reformu Kongresi 1978 içinde Türkiye Mimar Mühendisler Odalar Birliği Harita Mühendisleri Odası yayını, Ankara 1978, sayfa 208. Atagülgün deyişiyle aşar kabusundan kurtulmak köylüye ferah getirdi. Köylünün daha çok üretme ve müreffeh yaşama arzusunu güçlendirdi. Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 18, sayfa 102. Cumhuriyet devrimi kanunları, kuşkusuz bir bütün olarak Kemalist yönetimin demokratik devrimdeki köktenci tutumunu yansıtır. Ve bu açıdan ülkeyi feodalizmden arındıran özellikleriyle köylü meselesinin çözümünde de önemli işlev görmüşlerdir. Bu kanunların konumuz açısından en önemli yanı, tazminatsız kamulaştırmalar yoluyla feodal mülkiyete ağır darbeler indirmesidir. 3 Mart 1924 tarihli halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı Hanedanı'nın Türkiye dışına çıkarılmasına ilişkin kanunun 8, 9 ve 10. maddeleri padişahların ve varislerinin tapuya kayıtlı, kayıtsız, bütün taşınır ve taşınmaz mallarını tazminatsız olarak kamulaştırmıştır. İkinci önemli uygulama, tekke, zaviye ve türbelerin önce hükümet kararnamesiyle sonra kanunla kapatılması ve okullara dönüştürülmesidir. 2 Eylül 1925 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Başkanlığında toplanan hükümet 2413 sayılı kararnamenin 4. maddesiyle kapatılan tekkelerin ve zaviyelerin elverişli olanlarının okul haline getirilmesi hükmünü koymuş ve uygulamıştır. Hemen arkasından 3 ay sonra 13 Aralık 1925 günü yürürlüğe giren kanunla tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması bu kez kanun düzeyinde hükme bağlanmıştır. Kemalist devrimin feodal mülkiyeti kamulaştırma yoluyla ortadan kaldıran uygulamalarını daha önce Teori dergisinde yayımlanan Cumhuriyet devriminde kamulaştırma başlıklı yazıda geniş bir şekilde incelediğimiz için burada yinelemiyoruz. Ancak incelenmesini özellikle öneriyoruz. Doğu Perinçek, Cumhuriyet Devriminde Kamulaştırma, Teori, Sayı 134, Mart 2001, Sayfa 27 ve Devamı. 1925 yılında çıkarılan 716 sayılı kanunla muhacirlere ve topraksız çiftçilere toprak dağıtılması uygulamasına başlandı. 1934 yılına kadar süren toprak dağıtımı feodal ilişkileri hedef almadığı gibi yetersizdi. 6-7 bin dönüm tarla, 160 bin bağ, 170 bin dönüm bahçe bu kapsamda topraksızlara dağıtıldı. 1934 yılında çıkarılan 2510 sayılı İskan Kanunu'yla dağıtılan topraklar 1944 yılına kadar 4.6 milyon dekara ulaşacaktı. Yine 1925 yılındaki 442 sayılı köy kanunu da önemli yenilikler getirdi. Köylünün emeğine dayanarak köyün yolunu, sulamasını, orman işlerini ve diğer hizmetlerini gerçekleştirecek bir düzenleme getirildi. İmece geleneği yasalaştırılmış oldu. En önemlisi köyde doğrudan demokrasi kurumları oluşturuluyordu. Bütün köylünün katıldığı köy derneği kuruldu. Kadınlara köyde seçme ve seçilme hakkı tanındı. Kadınlar artık muhtar olabilecek ve köy ihtiyar heyetine girebilecekti. Ve bu hakkı hayata geçiren uygulamalar hemen başladı. Orhan Özkaya, Toprak Reformu, Özgürlük, Bağımsızlık ve Gerçek Demokrasi demektir. Teori, Sayı 237, Ekim 2009, Sayfa 54. Aynı yılın sonunda hükümet, meclise sunduğu 885 sayılı İskan Kanunu taslağında, Türk kültüründen olup Türkiye'ye gelmek isteyen muhacirlerin ve yurt içindeki gezginci göçebelerin yerleştirilmeleri için toprak dağıtımında içeren önlemler öngörüyordu. Taslağa göre iskan uygulaması Cumhuriyet ideolojisine uygun olarak gerçekleştirilecekti. Ülkedeki nüfus boşluğu doldurulacak, ekonomik sorunlar çözülecek, üretim artırılacak, gezginci aşiretler ve göçebeler çağdaş hayata kavuşturulacak, asayiş ve milli birlik sağlanacaktı. Araştırmacı Fikret Babuş'a göre bu kanun taslağı Cumhuriyet'in ilk yıllarında uygulanan iskan siyasetin amaçlarını ifade eden ilk önemli metinlerdendir. Ancak meclisin komisyon çalışmaları aşamasında arazi dağıtımını öngören maddeler kanundan çıkartıldı. Toprak ağlarının etkisi Cumhuriyet'in ihtiyaçlarına ağır basmıştı. Kanun 30 Haziran 1926 tarihinde bu tırpanlanmış haliyle kabul edildi. Fikret Babuş, Türkiye'de İskan ve Toprak Sorunu, Teori, Sayı 218, Mart 2008, sayfa 52 ve devamı. Serkan Tuna aynı kanundan 1097 sayılı yasa diye söz ediyor. Dayandığı kaynak Düstur, 3. tertip. Cilt 8, Ankara Devlet Matbaası, 1946, sayfa 847 ve devamı. Bakınız 1930'lu yıllarda toprak reformuna yönelik çabalar. Bilgi ve Bellek, sayı 6, yaz 2006, sayfa 120. Şeyh Said ayaklanmasından sonra ve Ağrı bölgesinde ayaklanma belirtilerinin saptanması üzerine hükümet, Cumhuriyeti hayata geçirmeye ve bölgede güvenliği sağlamaya yönelik yeni yasa hazırlıklarına girişti. 22 Aralık 1926 tarihinde meclise sunulan kanun önerisi bu kapsamdadır. Öneride Osmanlı Sultanlığı'nın ihmalleri üzerinde duruluyor. Doğudaki yönetimin Cumhuriyete yakışmadığı vurgulanıyordu. En önemlisi ikinci bir hükümet konumunda bulunan, kendine ruhani bir hava vererek halkı doğru yoldan saptıran bozguncu zorbalar hedef alınıyordu. 19 Haziran 1927 günü kabul edilen 1095 sayılı kanun, sıkı yönetim bölgesinde ve Beyazıt, Ağrı ilinde devrimlere ve reformlara karşı çıkan, genel güvenliği ve toplumsal düzeni bozan 1500 kişi ile kaçak ve mahkum durumundaki 80 isyancının aileleriyle birlikte batı illerine taşınmalarını öngörüyordu. Kendilerine terk edecekleri mülklere karşılık yeni mülk ve arazi verilecekti. Meclis çalışmaları konusunda bakınız Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi Devre 2 Cilt 33 İçtima Senesi 4 76. İçtima 18 Haziran 1927 sayfa 153 ile 159'dan aktaran Fikret Babuş, aynı yazı sayfa 52 ve devamı. Bu kanun 6 ay geçmeden 5 Aralık 1927 tarihinde 1178 sayılı kanunla değiştirildi. Batıya taşınan kişilerden Şeyh Said ayaklanmasına ve sonraki olaylara karışmayanların eski yerlerine dönmelerine olanak sağlandı. Bölgelerinde şiddet, isyan ve zorbalığı alışkanlık haline getirenler ve yerleştirildikleri bölgelerden kaçarak eşkıyaya katılanlar da 3 ay içinde pişmanlık açıklamasında bulunmaları halinde kanun hükmünden yararlanacaklardı. Fikret Babuş, aynı yazı, sayfa 53. Ağrı'daki ayaklanma tehlikesi nedeniyle yine Haziran 1927'de 1164 sayılı Umumi Müfettişlik Kanunu çıkartıldı. 1929 yılında Doğu bölgesinde ikinci bir toprak dağıtma ve kamulaştırma uygulaması oldu. 1505 sayılı kanunla Doğu illerinden Batı'ya göç ettirilenlerin topraklarının köylüye, aşiret üyelerine ve göçmenlere dağıtılması öngörülüyordu. Batıya göç ettirilen ailelere de gittikleri yerlerde toprak verilecekti. Bu kanun doğrultusunda çıkartılan 9132 sayılı hükümet kararnamesiyle doğudan göç ettirilenlere verilmek üzere bazı çiftlikler kamulaştırılmış ve araziler dağıtılmıştır. Yine 25 Aralık 1929 tarihinde çıkartılan diğer bir kararnameyle çalışan Türk köylüsünün işleyebileceği kadar toprak dağıtılması hükme bağlanmıştır. Başkanlık Cumhuriyet Arşivi 08-18-01-21-01 ve 080-18-01-07-63-04'ten aktaran Erdal İnce, Türk Siyasal Yaşamında Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, İstanbul, Ağustos 2009, sayfa 35. 1930 yılında bu kez arazi tevziyi kararnamesi çıkarılarak yine güdük kalan bir toprak dağıtımı girişimi oldu. Cumhuriyetin kuruluşundan 1934 yılında İskan Kanunu'nun çıkarılmasına kadar çoğu göçmenleri olmak üzere 6.787.234 dönüm arazi, 157.422 dönüm bağ ve 168.659 dönüm bahçe dağıtımı yapıldığı belirtiliyor. Ömer Lütfi Barkan, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve Türkiye'de Zirai Bir Reformun Ana Meseleleri, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası Cilt 6 No 1-2 Ekim 1944 Ocak 1945 Sayfa 61 Kemalist yönetim 1920'lerde Orta Çağ'dan kalma kurum ve ilişkileri temizleyecek kadar köklü ve kapsamlı bir uygulamada bulunamadı. Kurtuluş Savaşı yıllarında devrim önderlerinin toprak reformunu savunan açıklamalar oldu. Ancak savaş bittiği zaman nüfusun çok az olması, ekilmeyen geniş arazilerin bulunması, en önemlisi toprak talep eden bir köylü hareketinin bulunmaması nedenleriyle toprak dağıtımı gündeme gelmedi. Hatta Atatürk 1923 yılı başında arazi sahiplerinin de himaye edilecek insanlar olduklarını şöyle açıkladı. Bizde büyük araziye kaç kişi sahiptir? Bu arazinin miktarı nedir? İncelenirse görülür ki memleketimizin genişliğine nazaran hiç kimse büyük araziye malik değildir. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 15 sayfa 119. Bu konuşma Atatürk'ün memleketimize birçok milyonerlerin hatta milyarderlerin yetişmesine çalışacağız vaadinde bulunduğu konuşmadır. Aynı eser sayfa 120. Savaştan yeni çıkmıştık. Nüfus yetersizdi. Bir kısım topraklar işlenemiyordu. Bu koşullarda mesele toprakların dağıtımı olarak değil, toprağa işleyecek nüfusu çoğaltmak olarak görülüyordu. Atatürk 2 Şubat 1923 günü İzmir halkıyla yaptığı uzun söyleşide Türkiye'nin 8 milyon nüfusuna karşılık Türkiye'nin yarısı kadar toprağa sahip olan Almanya'nın 70-80 milyon nüfusa sahip bulunduğuna dikkat çekiyordu. Bu koskoca memleketi 8 milyon işleyemez, işletemezdi. Aynı eser sayfa 91. Burada dar ekonomik bakış açısını görüyoruz. Orta Çağ ilişkilerinin bir devrimle tasfiyesi, bir ekonomi sorunu olmaktan öte, halkçı devrimci bir demokrasi kurulmasının olmazsa olmazıydı. Ayrıca toprak devrimi ile Kürt sorunu arasındaki bağ o yıllarda göz ardı edilmiştir. Ama hayat kendi gündemini dayatacaktır. Nitekim 1930'larda toprak meselesine bakış değişti. Dar ekonomik anlayışlar terk edildi. Mesele, Orta Çağ'dan kurtulma, özgürleşme ve milletin bütünlüğünü sağlama açısından ele alındı.